أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli abiler, bizler La İlahe İllallah'ın şartlarına ilişkin bazı hususlara değiniyorduk, biliyorsunuz. Bu La İlahe İllallah'ın şartlarıyla alakalı dört hususa değineceğimizi söylemiştik. Birinci ve ikinci hususa değindik. Geçen haftaki dersimizde ikinci hususu bitirmiş olduk. Bir şüpheye cevap vermek noktasıyla. Yani La İlahe İllallah'ın günümüzde İslam alameti olmadığını söyleyenlerin şüphesine cevap vermek suretiyle geçen haftaki dersimizde bu şekilde yapmıştık ve La İlahe İllallah'ın şartlarına ilişkin hususlardan ikincisini de bu şekilde geçen hafta noktalandırmıştık. İnşallah abiler, bugünkü dersimizde bu La İlahe İllallah'ın şartlarıyla alakalı olan geriye kalan son iki kısmı, dört kısım sayacağız dedik ya, iki tanesini saydık. Şimdi üçüncü ve dördüncüsünü inşallah sayacağız ve sonra uluhiyet tevhidi meselesini artık kapatacağız. Çünkü bayağıdan beri ne yapıyoruz abiler, bizler biliyorsunuz uluhiyet tevhidi meselesini işliyor idik. Uluhiyet tevhidi meselesinden biz La İlahe İllallah'ın şartlarına geçtik. Ondan sonra inşallah rububiyet tevhidine bugün giriş yapmış olacağız biiznillahi teala. Şimdi abiler, La İlahe İllallah'ın şartlarına ilişkin üçüncü olarak vurgulamak istediğim husus nedir abiler? Şudur ki, şimdi biz kelime-i tevhidin bir takım şartlarını saydık. Kaç tane şart saymıştık abiler? 7 tane şart saymıştık değil mi? Bak, 7 tane şart saydık. Peki kelime-i tevhidin şartları sadece 7 ile mi sınırlı? Yani kelime-i tevhidin şartları 7'dir. 8 diyen hata etmiştir. 9 diyen hata etmiştir. 11 diyen hata etmiştir. Diyebilir miyiz? Sadece saydığımız 7 ile mi sınırlıdır La İlahe İllallah'ın şartları? Hayır. Kelime-i tevhidin şartları abiler bu saydığımız 7 şartla sınırlı değildir. Mesela bakın, biz şöyle bir şey söylemiş miydik? La ilahe illallah şartlarından bir tanesi de La ilahe illallah kelimesinin gereğine boyun eğmek. La ilahe illallah kelimesinin gereğine tam bir teslimiyet göstermek. Böyle bir şart zikretmiş miydik? Hayır. Ama bu da La ilahe illallah şartlarından bir şart. Ama bunu zikrettik mi? Hayır, zikretmedik. Yani ne kastediliyor mesela bu şartla? Bu kelimenin, yani La İlahe İllallah kelimesinin gereğine boyun eğmek, bunun gereğine tam anlamıyla teslim olmak şartıyla ne kastediliyor? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriatının hükümlerine tam anlamıyla boyun eğmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan ne hüküm bize aktardıysa o hükmü bütün herkesin, Allah'ın hükmüne aykırı hükümler koyan, kanunlar koyan herkesin kanunundan daha üstün görmek. Allah-u Teala'nın o kanununa İçimizde hiçbir sıkıntı beslememek. Allah-u Teala'nın o hükmünü, şeriatın o kanunu duyduğumuz zaman içimizde böyle bir sıkıntı oluşmaması ona karşı. Ona böyle bir nefret, ona böyle bir buz, bir kin oluşmaması. Hangi hüküm olursa olsun, Resulullah bize hangi hüküm getirmişse ona âmenne ve saddakna deyip ona ne yapmak? Boyun eğmek, bu hükmü her şeyden üstün tutup o hükme karşı bir beğenmemezlik, böyle bir işte o hükme karşı bir sıkıntı, o hükme karşı böyle bir buz, nefret asla beslememek. Mesela bu şartla kastedilen budur. Ama inşallah abiler, biz bu meseleyi daha geniş bir şekilde şirk meselelerine girdiğimiz zaman açıklayacağımız için ben bu şartı mesela La İlahe İllallah'ın şartlarını sayarken zikretmedim. Gerek yok, çünkü bu meseleyi inşallah ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Allah'ın izniyle günümüz laiklerinin işte hükmü nedir? Onlar ki Allah-u Teala'nın herhangi bir hükmü hakkında, mesela işte atıyorum zina edenin işte cezası noktasında, ki Allah'ın hükmü kendilerine söylendiği zaman o hükme karşı böyle bir işlerinde böyle bir kin, bir nefret oluşuyor değil mi? Beğenmiyorlar o hükmü, işleri böyle daralıyor, canları sıkılıyor vesaire. Yani bunların mesela bu inançlarının hükmü nedir? Bu konuya inşallah şirk meselesinde işlediğimiz zaman zaten bu konuya değineceğimiz için, o yüzden La İlahe İllallah'ın şartlarından bir şart olarak bunu mesela zikretmedik. Yine mesela abiler bakın, La İlahe İllallah'ın zikretmediğimiz şartlarından bir tanesi de nedir mesela? Bu kelimeyi, içerdiği manayı ve bu kelimenin ehlini, bu kelimeye kendisini nispet eden insanları sevmek. Bu da mesela aynı şekilde abiler La İlahe İllallah'ın şartlarından bir tanesi. Ama saydık mı biz bu La İlahe İllallah'ın şartlarından biri şart olarak? Saymadık değil mi? Neymiş? Bu kelimeyi, La İlahe İllallah kelimesini, La İlahe İllallah kelimesinin içermiş olduğu manayı ve ehlini sevmek. Yani burada kastetmiş olduğum şey nedir abiler? Dostluk ve düşmanlık. Yani dost bu kelimenin gereğine göre belirlenir. Bizim dostumuz bu kelimeyi kabul etmiş olan kimsedir. Bizim düşmanımız bu kelimeyi kabul etmemiş olan, bu kelimeye aykırı işlerde bulunan kimsedir. Velev ki bu düşmanımız, anamız babamız da bile olsa durum böyledir. Velev ki dostumuz, yani bu kelimeyi kabul etmiş olan dostumuz, velev ki dünyanın çok öbür ötesinde olan birisi olsa bile o bizim dostumuzdur. Yani dostluğu ve düşmanlığı biz neye göre belirleriz? Bu kelimeye göre belirleriz. Bu kelimeye göre biz dostumuzdur bu, bu düşmanımızdır deriz, değil mi? Yoksa mesela birilerinin yaptığı gibi bugün kimileri ne yapıyorlar mesela? Vatancılığı, milliyetçiliği, kavmiyetçiliği, particiliği, takımcılığı vesaire böyle gibi gibi böyle işte farklı böyle izimlerdir. Bu tür işte saymış olduğum şeyler ve buna benzer şeyleri esas ediniyorlar dostluk ve düşman. Eğer sen işte şu vatana sahipsen, bu vatanın evladıysan işte onların tabiriyle sen benim dostumsun kim olursan ol ama bu vatandan ise o benim düşmanımdır. Benim vatanım kime düşmanlık ederse o benim düşmanım. Kime dostluk ederse o benim dostumdur. Yani böyle mesela mantığa sahip olan insanlar da var ve bu şartı bu şekilde gerçekleştirmemiş oluyorlar. Yani vesaire. Yani bunu uzatmaya gerek yok. Meselemiz yoksa dağılacak. Mesela bak bu da la ilahe illallah şartlarından bir şarttır. Aynı şekilde mesela abiler tevekkül, korku, şükür, sabır gibi mesela bütün kalp amelleri de mesela kelime-i tevhidin şartlarındandır. Allah-u Teala'ya tevekkül etmek, Allah'tan korkmak, sabretmek Allah için, Allah'a şükretmek. Bak bunların hepsi nedir? Kalp amelleri değil midir? Kalp amelleri ne demek tabiler? Hatırlarsanız biz bundan bahsetmiştik ibadet kavramını açıklarken. Kalp amelleri ne demekti kalp amelleri? Yani kalbi harekete geçiren etkenlerdir. Tevekkül, kalbi harekete geçiren bir etken değil mi? Sabır, şükür, değil mi? Bunlar hep kalbi harekete geçiren işte ihlastır, sevgidir vesaire, rahmettir, rağbettir vesaire. Bunlar hep bak kalp amelleridir. Kalbi harekete geçiren şeylerdir. Yani bütün kalp amelleri de abiler nedir? Tevekkül. La ilahe illallah bir şartı. Korku. La ilahe illallah bir şartı. Sabır. La ilahe illallah bir şartı. Ve say diye sayabildiğin kadar. Bütün kalp amelleri nedir abiler? La ilahe illallah şartı. Ama biz la ilahe illallah şartlarından bunları zikrettik mi hepsini? Birkaç tanesini zikrettik kalp amelleri olarak. Doğru mu? Hepsini zikrettik mi? Bunları mesela zikrettik mi? Halbuki bunlar da la ilahe illallah şartlarındandır. Düşünebiliyor musun? Mesela kalbinde zerre kadar tevekkül olmayan veya da kalbinde zerre kadar korku olmayan bir Müslüman düşünebiliyor musunuz? Her bir Müslüman, Müslüman olduğunu bildiğimiz her bir kimsenin muhakkak ve muhakkak kalbinde az da olsa tevekkülü vardır. Doğru mu? Az da olsa sabır vardır. Yani azıcık da olsa vardır. Zerre kadar hiç tevekkülü olmayan kalbinde, zerre kadar sabır olmayan bir Müslüman düşünebiliyor musunuz? O zaman demek ki bak tevekkül de nedir? Korkuna nedir? La ilahe illallah'ın şartlarındandır. Yani bütün kalp amelleri de la ilahe illallah'ın neylerindenmiş abiler? Şartlarındandır. Dolayısıyla abiler o zaman yani birinin kelime-i tevhidin şartlarını mesela bizim yapmış olduğumuz gibi 7 sayması, başkasının 8 sayması veyahut da daha fazla saymasının bir önemi var mıdır? Yoktur. Bunda hiçbir sakınca yok. Sen 7 say, ben 8 sayayım, sen 10 say. Hiç önemi yok bunun. Hatta bakın abiler biz 7 saydık ya. Biz hatta bu 7'yi neye de indirebiliriz? 6'ya da indirebiliriz mesela. O da ne? Hani tağutu reddetmek diye bir şart zikretmiştik değil mi? Aslında biz bu tağutu reddetmek şartını ihlas üzere söylemek, bu kelimeyi ihlas üzere söylemek şartına da dahil edebiliriz. Biz kelime-i tevhidin şartlarını sayarken bir tanesi olarak ne saymıştık abiler? Bu kelimeyi ihlas üzere söylemek değil mi? Yani dünyevi hiçbir çıkar gözetmeksizin. İslam'a girmeyi niyet ederek, bunu kastederek, başkalarını işte bana baksınlar, başkalarının teveccühünü kazayım, başkaları beni sevsinler amacıyla değil. Sadece Allah'ın rızasını kastederek, İslam'a girmeyi amaçlayarak bu kelimeyi söylemekte mesela neydi? Bu kelimeyi söylemek ihlas şartının açılımıydı. Aynı şekilde ihlas üzere bu kelimeyi söylemenin içerisine hangi manada giriyordu abiler? Kişi la ilahe illallah kelimesini söylerken hiçbir şirk işlemeyen birisi olması lazım. İbadeti Allah'tan başkasına sarf eden birisi olmaması lazım. Adam hem Allah'tan başkasına ibadeti sarf ediyor hem de la ilahe illallah diyor. Bu söz ona fayda verir miydi? Vermez. Niye? İhlas üzere. Şimdi bak ne dedik abiler? Biz tağutu reddetme şartını ne yapabilirdik? Zikretmeyebilir. İhlas şartı altında da ne yapabilirdik? Bu meseleyi inceleyebilirdik. Değil mi? Çünkü zaten dediğimiz gibi ihlas şartının bir manası işte nedir? Az evvel söylemiş olduğum gibi ikinci manası. Yani bu kelimeyi söyleyen kimse şirk üzere bu kelimeyi söylemeyecek. E zaten tağutu reddetmemek ne anlama geliyordu? İbadeti Allah'tan başkasına sarf etmek anlamına geliyor. Değil mi? Yani ihlassızlık yani. E zaten ihlasın iki manasından bir tanesi ne işte az evvel söylediğimiz gibi? Bu kelimeyi ne yapmaktır? İhlas üzere yani şirk üzere olmaksızın söylemektir. Yani ibadeti Allah'tan başkasına hem adam sarf ediyor hem de bu kelimeyi söylüyor. Bu şekilde olmayacak. Bu şekilde eğer söyleniyorsa bu ihlas şart yerine gerçekleştirilmiş olmaz. E zaten tağutu reddetmek demek ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmemek demektir. Yani ihlas üzere olmaktır yani. O yüzden yani mesela biz bu saymış olduğumuz 7 şartı kaça da indirgeyebilirmişiz abiler? 6'ya da indirgeyebiliriz. O zaman demek ki abiler, ama tabii biz niye özellikle tağutu reddetmek şartını ayrıca zikrettik? Özellikle onun önemine vurgu yapmak için. Özellikle tağutu reddetmenin dindeki yerine ve tağutla alakalı bazı mühim hususlara ki değindik. Bunlara değinmek amacıyla ayrı olarak zikrettik yani önemine vurgu yapmak için. Ama altta olarak da sayılabiliriz. O zaman dolayısıyla üçüncü husus neymiş abiler? Üçüncü husus kelime-i tevhidin şartları bu saydığımız şartlarla sınırlı değildir. Belli bir sayısı yoktur. Bu husus anlaşıldı mı inşallah? Anlaşıldı. Şimdi kaçıncı hususa geçtik abiler? Dördüncü ve son hususa geçmiş oluyoruz. O da şudur abiler. La ilahe illallah kelimesinin kişiye fayda verebilmesi için, La ilahe illallah kelimesiyle kişinin tevhid dairesine girebilmesi için önemli olan nedir abiler? Önemli olan şu saydığımız şartları adamın ezberleyip de dille söylemesi önemli değildir. Önemli olan nedir? Bu saymış olduğumuz şartları kişinin fiilen gerçekleştirmesidir. Önemli olan neymiş? Kişinin bizzat bu saydığımız şartları fiilen gerçekleştirmesi. Fiilen bu şartlara bağlı kalmasıdır. Yoksa önemli olan bu saydığımız şartları adamın ezberleyip de ezbere sayması, papağan gibi affedersiniz söylemesi bu önemli değildir abiler. Mesela bakın bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Mesela kişinin tevhid dairesine girebilmesi için, kelime-i tevhidin kendisine fayda verebilmesi için illa da tağut diye bir kavramı bilmesi, illa tağut diye bir kavramı duymuş olması ya da duymuşsa da bunun manasını bilmesi gerekir mi? Yani adamın muvahhid olabilmesi için, tevhid dairesine girebilmesi için tağut diye bir kavramı duymuş olacak. Ve bir de duymakla birlikte bir de ne yapacak? Onun manasını doğru bir şekilde bilecek. Şart mı bu? Hayır, şart değil ki. Önemli olan nedir? Önemli olan adam tağuta ibadeti sarf etmesin. Yani bu şartın gereğini yapsın. Nice öyle insanlar vardır. Tağut kavramını duymamış olabilirler. Ama tağutu hayatında reddediyordur. Yapmış olduğu eylemleriyle hayatına baktığımız zaman ibadeti Allah'tan gayrısından sarf etmediğini görüyoruz. O zaman önemli olan neymiş? Tağut kavramını bilmek, bunu duymuş olmak önemli olmayıp abiler. Önemli olan nedir? Tağuta, ki tağut ne demekti? Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her türlü varlıktır. Allah'a sarf edilmesi gereken herhangi bir ibadeti Allah'tan gayrısına sarf etmemektir abiler. Mesele budur. Nitekim bakın muteber alimlerimizden Hafız el-Hakemi, ehlin cemalum olan Me'aricul Kabul adlı eserin sahibi bakın diyor ki bu şartları gerçekleştirmiş, yani bu kelime-i tevhidin şartlarından bahsederken bu şartları gerçekleştirmiş nice insan vardır ki diyor kendilerinden bu şartları saymaları istendiğinde doğru düzgün sayamaz diyor. Hakikaten doğru değil mi? Bugün mesela nice muvahhid olduğunu bildiğimiz kimselere mesela sorsak, değil mi? Mesela normal şu anda herhangi mesela burada olmayan Müslüman olduğunu bildiğimiz mesela sıradan bir birisine sorsak mesela say bakalım la ilahe illallah şartlarını. Ya hiçbir tanesini sayamayacak ya da muhakkak böyle bir iki tanesini bilemeyecektir, değil mi? Çok büyük ihtimalle yani. O zaman burada diyor ki nice insan var ki kendilerinden bu şartları saymaları istendiğinde doğru düzgün sayamaz diyor. Nice insan da var ki bu şartları çok iyi ezberlemiş olmasına rağmen bu şartlara aykırı eylemlerde bulunmaktadır, değil mi? Mesela örneğin en basitinden günümüzde mesela nice böyle ilim ehli olan insanlar var ki şu anlattıklarımızı çok iyi bilir. Benden de hatta daha iyi bilir ama la ilahe illallah aykırı işler yapıyor mesela. Atıyorum en basitinden mesela bak bir tane aklıma geldi mesela. Ramazan el-Buti adında bir adam vardı. Bu Esad'ın savunucularından mesela. Adam hakikaten alim bir insandı. Ama Esad'ın yanındaydı. Esad'ın askerinin hatta sahabe ordusu mesela dedi. Hani Esad gibi tağutluğu %1000 olan bir adamı reddetmek yerine bizzat destek verilmesi gerektiğini söyledi. Esad'a karşı hatta savaşan kimselere bağı dedi. Bunlar eşkıyadır dedi. Bunlar harici olan insanlardır dedi. Bak bu adam şimdi biliyor meseleleri ama hayatında bak bunu tatbik ediyor mu? Etmiyor. Bak bu adam hakkında biz deriz ki bu adam la ilahe illallah bozmuş olan bir kimsedir. Ama la ilahe illallah şartlarını doğru düzgün sayamayan ama hayatında bunu gerçekleştirmiş olan kimse hakkında ise ne diyebiliriz biz? Bu adam la ilahe illallah gerçekleştirmiş olan kimse deriz. Tevhid dairesine girmiş olan kimse diyebiliriz bu kimse. İşte bakın abla bu saymış olduğumuz 4 şart kelime-i tevhidin şartlarına ilişkin söylemek istemiş olduğum bazı hususlarda. Şimdi abla inşallah neye geçiyoruz? Rububiyet tevhidine geçiyoruz. Kelime-i tevhidin ikinci kısmı olarak saymak istemiş olduğumuz kısım olan rububiyet tevhidine giriş yapıyoruz abiler. Şimdi abiler bakın rububiyet tevhidinin ne anlama geldiğini geçmeden önce abiler ilk olarak ne yapmak gerekiyor? Rububiyet kelimesinin kendisinden türemiş olduğu Rab kelimesinin bir kere manasını bilmemiz gerekiyor. Aynı şeyi biz hatırlarsanız uluhiyet tevhidinde yapmıştık. Uluhiyet tevhidinin ne anlama geldiğini söylemeden önce ilk başta ne yaptık? Uluhiyet kelimesinin kendisinden türediği ilah kelimesinin manasını açıkladık. Sonra uluhiyet tevhidinin anlamını verdik. Aynı şekilde abiler burada da aynısını yapıyoruz. İlk olarak bir Rab kelimesinin ne anlama geldiğinden bahsedelim. Rab ne demek abiler? Rab. Rububiyet kelimesinin kendisinden türediği Rab kelimesi ne anlama geliyor? Rab kelimesi abiler lugatta, Arapça dilde, sözlükte bir takım manalara geliyor. Mesela bu manalardan bir sayı bazısını aktaralım. Malik olan mesela. Ne demek malik olan? Yani sahip olan. Sahip olan. Sözünü geçiren, itaat edilen efendi. Düzenleyici. Mesela bu Rab kelimesinin lügattaki bazı manalarıdır. Burası bizim için çok da önemli değildir. Önemli olan bizim için nedir? Islahtaki, şeriattaki manasıdır. Peki Rab kelimesinin şeriattaki, ıslahtaki anlamı nedir abiler? Bakın Rab kelimesi nedir? Yaratan, rızık veren, malik olan yani her şeye sahip olan, kainatı düzene sokan yani kainat içerisinde tasarruf eden, kayıtsız şartsız emreden, nehyeden, mutlak fayda zarar veren, mutlak fayda zarar veren. Ne demek mutlak anlamda fayda ve zarar veren? Yani hiçbir görünür sebep, hiçbir zahir sebep olmadan fayda ve zarar veren. Bu sadece kimdir? Yalnızca ve yalnızca Allah Subhanahu ve Teala'dır, değil mi? Biz de mesela fayda ve zarar veremeyiz mi? Biz de verebiliriz. Ama biz nasıl verebiliriz? Bir zahir bir sebeple, görünür bir sebeple fayda verebiliriz ve de zarar verebiliriz. Mesela benim bir adama zarar verebilmem için mesela bir zahir bir sebep gerçekleştirmem lazım. O da mesela nedir? Yumruk atmamdır, tekme atmamdır mesela. Veyahut da ona açık mesela işte tehditlerde mesela bulunmamdır, değil mi? Fayda vermem için mesela işte ne yapmam işte cebimdeki mesela parayı çıkartırım. Veyahut da onun mesela bir sıkıntısı varsa mesela onun derdiyle dertlenirim, değil mi mesela? Ve de ona mesela bilmediği hususu mesela konuşmamla bildiririm. Yani bir zahir sebep. Bak konuşma gibi, vurma gibi, para çıkartmak gibi zahir görünür bir sebeple insan fayda ve zarar verebilir, değil mi? Adam ta 100 kilometre ötemde, ben buradayım. Ben şimdi o adama hiçbir zahir sebep olmadan fayda verebilir miyim? Zarar verebilir miyim? O adamı dövebilir miyim? Benim yani ayağım veyahut da kolum yani 100 kilometre uzayamaz ki yani. Bu insan dışı bir şey olabilir. O yüzden mutlak fayda ve zarar veren ancak kimdir abiler? Ancak Allah Subhanahu ve Teala'dır ki ama bugün bak maalesef inşallah şirk konularına değindiğimiz zaman göreceğiz ki zaten bugün mesela kim mesela müritler işte böyle tarikatlara mensup olan şeyhlere mensup olan kendisini intisap eden nice mesela müritler ne yapıyorlar işte böyle başı darla kaldıkları zaman medet ya Abdülkadir gelene medet ya bilmem ne falan diyerek onlara yöneliyorlar, değil mi? Onlardan fayda ve zarar bekliyorlar. Halbuki onlar yanlarında değil. Onlar ölmüş gitmiş insanlar, değil mi? Nasıl bunlar peki fayda ve zarar verecekler? İnanıyorlar ki Allah bunlara fayda ve zarar verebilme yetkisi vermiş. Hani Allah-u Teala haşa rububiyetinden, Rabbinden bir parça vermiş onlara. Subhanallah bu şirkin ta kendisi değil midir? Şirk işte ortaklık işte. Tevhidi bozuyor. Her neyse yani uzatmadım. Bunlara zaten inşallah yeri geldiği zaman değineceğiz biiznillahü teala. Neymiş o zaman bakın Rabb'in daha manalarını sayıyorum. Rabb mesela başka daha nedir? Mutlak fayda zarar veren, öldüren, dirilten, yaşatan, her şeyi işiten, her şeyi bilen, say sayabildiğin kadar daha. Yani kısacası abiler, kısacası bak biz dikkat ederseniz Rabb kavramını hep bak nasıl açıkladık hep örneklerle. Allah'ın bir takım fiilleriyle açıkladık değil mi? Sıfatlarıyla açıkladık. O zaman Dolayısıyla abiler kısacası şöyle diyebiliriz ki Rab kelimesi ıslahta, şeriatta Allah-u Teala'nın bütün isimleri ve sıfatlarıdır. Yani Allah-u Teala'nın bütün isimleri ve bütün sıfatları Rab kavramına dahildir. Burası anlaşıldı inşallah değil mi? Rabb'ın ıslahtaki yani asıl bizi ilgilendiren anlamıyla ki manasını inşallah öğrenmiş oluyoruz ki yani Allah'ın bütün isimleri ve sıfatları Rab kavramına neymiş? Dahil miymiş? Biz sadece birkaç tane örneğini saydık. O zaman abiler şimdi biz Rab kelimesinin ne anlamını bildikten sonra şimdi artık neye geçebiliriz? Rububiyet tevhidinin ne anlama geldiğine geçebiliriz artık. Rububiyet tevhidi nedir? Tevhidin 3 kısmından ikinci kısmı olan rububiyet tevhidi nedir diye soracak olursak şudur ki abiler Allah-u Teala'yı kendisine has olan fiillerinde birlemektir. Allah-u Teala'yı kendisine has olan şu saydığımız ve daha saymadığımız nice olan fiillerinde ne yapmaktır? Birlemektir. Başka bir ifadeyle abiler, az evvel bu saydığımız ve daha saymadığımız fiillerinde, sıfatlarında Allah-u Teala'nın bir olduğuna, bu fiillerinde, bu sıfatlarında Allah'ın hiçbir ortağının, hiçbir şerikinin olmadığına ne yapmaktır? İnanmaktır. Tamam? Bu fiillerinde Allah tektir ve bu fiillerin bir tanesinde de az evvel saydığımız ve daha saymadığımız bu fiillerin bir tanesinde ve de bu sıfatların bir tanesinde dahi Allah'ın gayrisi Allah'a ne yapamaz, ortak olamaz diye ne yapmaktır? İnanmak rububiyet tevhididir. İşte bunu gerçekleştiren bir adam ne yapmıştır? Rububiyette Allah'ı ne yapmıştır? Birlemiştir. Bitti. Ama bakın uluviyette birlemek ayrı, rububiyette birlemek ayrı. İnşallah öbür dersimizde rububiyette birlemenin kişiyi tevhid dairesine sokmadığından bahsedeceğiz. Ki benim hani en önemsediğim ders inşallah haftaki derstir. Yani haftaki ders çok önemli bir ders. Muhakkak abiler. Yani özellikle böyle gelmenizi rica ediyorum. Yani böyle başkalarını da getirebilirsiniz. Çok çok çok iyi olur. Çok hayra geçersiniz. Çünkü bundan sonra işleyeceğim ders çok çok önemli. Mekkeli müşriklerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gönderilen müşriklerin Allah hakkındaki inançlarından bahsedeceğiz. Onlar nasıl bir Allah'a inanıyorlardı? Onların Allah'la ilişkileri nasıldı? Yani gerçekten belki birçoğunuz bilmediği şeyleri duyacak yani. Ve çok çok mühim. Tevhidi anlama noktasında yani bundan sonra yapacağımız bir böyle 3-4 ders çok çok önemlilik taşıyan derslerdir. İnşallah özellikle yani haftadan itibaren derslere göre daha da özenle yani katılmanızı, başkalarını da getirmenizi, teşvik etmenizi özellikle ve özellikle tavsiye ediyorum abiler. İnşallah bu konuda hayra geçersiniz. Velhasıl. Şimdi abiler bakın bunu söyledik. Bunu söyledikten sonra abiler bakın şimdi Allah-u Teala'nın bir takım fiillerini, bir takım sıfatlarını saydık ya. İşte bakın abiler biz Allah-u Teala'nın bu saydığımız ve daha saymadığımız bütün fiillerini kapsayacak şekilde abiler rububiyet tevhidinin şu üç şeyde Allah-u Teala'yı birlemek olduğunu da söyleyebiliriz. Yani biz diyeceğiz ki rububiyet tevhidi eşittir aslında Allah-u Teala'yı şunlarda birlemektir. O sayacağımız şunlar var ya. O şunların içerisinde aslında Allah'ın bütün sıfatlarında, bütün fiillerinde aslında ne yapabiliriz? İyi düşündüğümüzde sokabiliriz. O da nedir abiler? Şeyh İbn-i Üzeymin'in rahmetullahi aleyhine mesela sürekli böyle tevhidden bahsederken vurguladığı gibi o da nedir? Rububiyette diyor Allah-u Teala'yı tevhid etmek 3 şeyde olur diyor. 3 şeyde bakın. Bu 3 şey temel olan şeyler. Nedir o da? 1. Allah-u Teala'yı yaratmada birlemek. 2. Allah-u Teala'yı mülkte birlemek yani her şeye sahip olmada birlemek. 3. Allah-u Teala'yı kainatı düzene sokmada, kainat içerisinde tasarruf etmede birlemek. Bir kişi eğer ki Allah-u Teala'yı bu üçünde birliyorsa bunun çok doğal bir sonucu olarak yani bu üçünde kişinin birlemesinin çok doğal bir sonucu olarak bu adam Allah-u Teala'yı her şeyi bilmede, her şeyi işitmede, her şeyi görmede, İşte her şeye güç getirmede, öldürmede, diriltmede, rızık vermede vesaire. Allah'ın artık bütün fiillerini, sıfatlarını düşünün. Otomatikman bunlarla da birlemesi gerekecek. Yani hem adam bunlarla birler, hem de mesela bunun dışındaki mesela bunun altına giren sıfatlarda birlemiyorsa o adamda bir anormallik var yani gerçekten. Mesela atıyorum Allah-u Teala'yı kainata düzene sokmada birleyen, kainat içerisinde Allah'ın tasarruf ettiğinde tek olduğunu mesela birleyen bir adam neyi de Allah'a birlemiş olur? Yağmur yağdığımada, güneşi çıkarıp batırmada, ayı çıkartmada, yıldızları mesela var etmede, değil mi? İşte mesela nebatatı çıkartmada, işte mesela kainat içerisinde bulunan mesela insanları öldürmede veyahut da işte insanları yaşatmada, değil mi? İşte insanı mesela var etmede, mesela onu yaratmada vesaire. Yani kainat iç ve içindekileri de Allah-u Teala'nın tasarruf ettiğine, Allah-u Teala'nın kainatı ve içindekileri düzene sokmasında Allah'ı birlemek demek bu anlamlara geliyor. Bak içine bak, neler neler girdi değil mi? Bir sürü içine şeyler kattık. Mesela Allah-u Teala'nın yaratan, yaratmada mesela bir olduğuna inanan bir kimse, aynı zamanda neye de inanması gerekir bu adamın? Bu neyi de beraberinde çok doğal olarak gerektirir? Allah'ın her şeyi bilen, her şeyi işiten, her şeyi gören olduğunu da birlemeye gerektirmez mi? Allah-u Teala ne diyor ayette? وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ İsterse söylemiş oldukları sözlerinizi ister gizleyin, isterse bunu açığa vurun. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur. Allah sizin sadırlarınıza gizlediğiniz her bir şeyi bilir diyor. Her bir şeye bak. Allah siz ne gizleseniz gizleyin, İçinizden ne geçirirseniz, aklınızdan ne geçirirseniz geçirin, Allah bunu bilir diyor. Sonra ayette devam ediyor. Diyor ki اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِرِ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ Yaratan kimse اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ Yaratan kimse bilmez mi diyor Allah? Eğer Allah yaratmışsa sizi, siz o zaman en iyi bilendir. Dolayısıyla o zaman Allah'ı yaratmada birleyen adam bunun çok doğal sonucu olarak neyle de birler? Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla nedir? Allah her şeyi görendir, her şeyi işitendir değil mi? Yani bunda da birlemesi icap ediyor. Yani demek istediğim abiler, bu saymış olduğumuz bu üç şey Allah yaratmada, mülkte ve kainatı düzene sokmada, yani kainat içerisinde tasarruf etmede Allah-u Teala'yı birlemek, aslında bu üç kısım Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarını içeren kısımlardır. İnşallah bunu anladık. Yani temel sıfatlardır. O yüzden biz diyebiliriz ki Allah-u Teala'yı rububiyette birlemek şu üç şeyde de Allah'ı birlemektir diyebiliriz. Bir, yaratmada, iki, mülkte, üç neymiş? Kainatı düzene sokmada. Kainatı ve içindekileri düzene sokmada. Şimdi bunların hepsini tek tek ele alalım böyle kısa bir şekilde. Birincisi neydi abiler? Yaratmada Allah-u Teala'yı birlemek. Yaratmada. Allah-u Teala her şeyin yaratıcısıdır abiler. Malum. Bizlerin de yaratıcısı, şu etrafımda gördüğümüz her bir şeyin yaratıcısı Allah'tır. Hatta abiler Allah-u Teala'nın yaratması neyi de kapsar abiler? Bizim yaptığımız eylemleri de kapsar. Evet, Allah hem bizi yaratmıştır, hem de bizden sadır olan eylemleri de yaratandır. Mesela ben elimi kaldırıyorum, elimi indiriyorum, bir şey taşıyorum, yürüyorum, kalkıyorum, değil mi? Bak bunlar hep benim fiillerim değil mi? Bu fiillerimi de yaratan kimdir? Ben mi yaratıyorum, Allah mı yaratıyor? Allah yaratıyor. Heh, o zaman Allah'ın yaratması benim yapmış olduğum fiilleri de, insanların yaptığı fiilleri de aynı şekilde. Hakeza hani hayvanların vesaire, bunların da yapmış olduğu fiilleri de aynı şekilde kapsar. Bakın Allah-u Teala ne buyuruyor ayette? وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Allah sizleri ve yapmakta olduklarınızı yaratmıştır diyor. Hem sizi yaratmıştır, hem de وَمَا تَعْمَلُونَ Yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Ama bakın, tarihte ben önceden de bahsetmiştim hatırlarsanız. Büyük şirkle cehaletin mazeret olup olmaması meselesiyle alakalı bir şeyler söylerken bir örnek olarak vermiştim. Mu'tezile diye bir fırka var ve bu Mu'tezile fırkasının inancı ne? İnancı şu: kulların fiillerinin yaratıcısı, yani bizlerin yapmış olduğumuz şeylerin yaratıcısı kimdir diyorlar? Allah değildir diyorlar. Kimdir? Kulun kendisidir. Kul kendi fiillerini kendisi yaratır diyorlar. Bu bir sapık bir inançtır. Bakın ayet buna açık delalet ediyor, ama tabii onlar bu ayeti böyle tevil ediyorlar zorlamalarla falan. Bu okumuş olduğum ayet tabii tevil ediyorlar. Şimdi onların delillerine, onlar nasıl çürütülür, tabii onlara girmek bayağı uzun vakit ister. Oraya tabii girmeye gerek yok, ama tabii ki yani onlar her ne kadar da kulların fiillerinin yaratıcısı noktasında Allah-u Teala'yı birlememiş olsalar da, bu noktada kulları Allah'a ortak koşmuş olsalar da, hem bu şirkin ta kendisi değil mi? Biz ne diyoruz? Kulların fiillerinin yaratıcısı Allah'tır. Sırf Allah'tır. Onlar kuldur deyince o zaman bize göre ne yapmış oluyor bu insanlar? Şirk koşuyorlar. Hangi konuda? Rububiyetin böyle en baba, yani tabiri yazsa rububiyetin en baba sıfatı olan yaratmada ortak koşuyorlar. Bak şirk. Şirk koşuyorlar. Ama tabii biz buna rağmen onları tekfir ediyor muyuz? Etmiyoruz. Yani selef alemleri onları ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Onlara kafir denemiştir. Ne zaman ancak kafir denilir bu kimselere? Anlatılır, kafalarındaki şüphelerin hepsi giderilir. Hala da ısrar ederse o zaman tabii tekfir gündeme gelir. Çünkü onların da böyle gerçekten böyle kendilerince bir takım tevilleri, Kur'an'dan, sünnetten bu görüşlerini destekleyen dayanakları olduğu için direkt tekfire gitmiyoruz. Velhasıl. Ama bakın abiler, şimdi diğer mülkte birlemek maddesine geçmeden evvel burada mesela şöyle bir şey söyleyelim. Tamam, Allah yaratmada birdir dedik değil mi? O bu konuda Allah'ın hiçbir ortağı yoktur dedik. Tamam, güzel, bunu bildik. Şimdi bakın abiler, şöyle bir itiraz gelebilir bize. Allah-u Teala şimdi diyor ki ayetinde Mü'minun suresinin 14. ayetinde diyor ki yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir diyor. Bak dikkat et. Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir diyor bu ayet. Hani Allah yaratmada birdi, şimdi yaratanların en güzeli olan diyor. Şimdi sanki bu ayetten zahiren ne anlıyorsunuz? Allah'tan başka neler var? Yaratıcılar var. Nasıl cevap vereceğiz buna? Değil mi? Şöyle cevap vereceğiz abiler. Bakın. Şimdi ayetin orijinalinde Fetebarakallahu ahsenul halikin geçiyor. Ahsenul halikin. Yaratanların en güzeli. Halikin ifadesi geçiyor. Yani halikin kelimesi halk kelimesinden türer. Yani halk kelimesi ne demek abiler? Yaratmak demek. Halikin yaratanlar anlamına geliyor. Yaratanlar ifadesinin kökü nedir? Halk kelimesi. Bakın. Halk kelimesi neymiş? Yaratmak anlamına geliyor. Bakın abiler. Halk kelimesi Arapçada ne anlama gelir abiler? Bir, şu anlama gelir. Bir şeyi ne yapmaktır? Yoktan var etmektir. Olmayan bir şeyi var etmektir. Hiç ortada, ona dair hiçbir iz yok. Onu var etmek nedir? Yaratmaktır. Evet, halk kelimesinin manaların manası budur. Ama halk kelimesi aynı zamanda Arap lügatında abiler şu anlama da geliyor. O da ne? Var olan bir şeye şekil vermek. Var olan bir şeyi bir halden başka bir hale dönüştürmek anlamına da geliyor. O zaman bak iki tane mana verdik burada. Bir, olmayan şeyi var etmek. Olmayan bir şeyi var etmek. İkincisi ise var olan bir şey var ortada. Var olan bir şey var. O var olan bir şeye şekil vermek. O var olan bir şeyi bir halden başka bir hale dönüştürmek. Mesela abiler Arap mesela bir kunduracının mesela ayakkabı yaptığından bahsetmek istediğinde veyahut da bir ressamın mesela resim yaptığından bahsederken mesela halk kelimesini cümlesinde kullanabilir mesela. Niye? Çünkü bir kunduracının ayakkabı yapmasında ve bir ressamın resim yapmasında ne var abiler? Bunlardan hepsinde ne var? Elde bulunan yani var olan bir eşya üzerinden bir şeyi icat etmek yok mu? Bak var olan malzemeler üzerinden bir şeyi icat ediyorsun. Var olan bir malzemeyi bir halden başka bir hale sokuyorsun değil mi? Bu örneklerde bunlar olduğu için bir Arap bunlardan bahsederken cümlesinde, konuşmasında neyden de bahsedebilir? Halk kelimesi ve türevlerinden, yani türevlerini ne yapabilir? Kullanabilir cümlesinde. Anlatabildim mi? Heh, bunu bildik mi? O halde abiler diyoruz ki ayetin manası işte halk kelimesinin bu ikinci olarak verdiğimiz manasıdır. Yani manası o zaman ne? İlk başta dedik bakın yaratanların en güzel olan Allah pek yücedir. Yani manası ne oluyor o zaman? Açılımlı, tefsirli manası. Yani şekil verenlerin en güzeli olan Allah. Bak dikkat et. Şekil verenlerin yani var olan bir şey var. Onu başka bir hale dönüştürüyorsun. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah pek yücedir şeklinde. Nitekim abiler bakın bu ayet nerede geçiyor dedik? Mü'minun suresinin 14. ayetinde. Mü'minun suresinin 14. ayetinin tamamını okuduğunuz zaman ve 12. ayetten itibaren okuduğunuz zaman göreceksiniz ki abiler burada kastedilen yoktan var etme anlamında bir yaratma değil. Var olan bir şey üzerinden yaratma ki bunu insan da yapmaz mı? Yapabilir. Bakın o ayeti okuyayım size. Mü'minun 14'ü komple okuyayım bakın. Dikkat et Allah-u Teala burada insanın yaratılışından bahsediyor. Diyor ki andolsun ki biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Hep var olan bir şeyler üzerinde bir değişim yok mu? Sonra nutfeyi alaka yaptık. Yani aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Bak burada hep ne var? Bir halden başka bir hale sokmak yok mu? Bakın sonra ne diyor Allah-u Teala? İşte az evvel okuduğumuz ifadeyi söylüyor. Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Yani şekil verenlerin en güzeli olan Allah pek yücedir anlamı kastediyor ki burada kulda eyvallah söz konusudur. Burada da kulda bu anlamda yaratıcıdır. Anlaşıldı? Mesele inşallah burada kavranmıştır. İkinci husus nedir abiler? Allah-u Teala'yı neyle birlemek? Mülkte birlemektir. Allah'tan başka abiler malum mutlak mülk sahibi yoktur. Bakın Allah-u Teala'nın mülkü de nasıldır abiler? Mutlaktır mutlak. Sınırsızdır Allah-u Teala'nın mülkü. Yani Allah-u Teala her şeyin sahibidir. Şu kainatın ve kainatın içinde olan her bir şeyin neyidir abiler? Her bir şeyin sahibidir. Maliktir o. Ve dolayısıyla her bir şeyin sahibi olduğu için Allah-u Teala Bu kainatta dolayısıyla içerisinde olan her bir şeyde tasarruf edendir, değil mi? Sen mesela bir şeye sahip olduğun zaman onda istediğin gibi ne yapabilirsin? Tasarruf edebilirsin, değil mi? Onu işte birisine hediye edebilirsin veya satabilirsin. Başka bir şey de yapabilirsin, doğru mu? Çünkü o mal sana ait. Eğer Allah-u Teala kainata ve içindekilerin hepsinden sahipse, o zaman dolayısıyla kainatın içerisindeki her bir şeyde de istediği gibi ne yapandır? Tasarruf edendir de aynı zamanda. Çünkü sahip olduğu her şeydir. O da mesela hemen her şeyde istediği gibi ne yapar? Tasarruf eder. Öldürür de, onu yok eder de. Dünya Allah-u Teala ettir. Allah-u Teala zaman gelecek dünyayı ne yapacaktır? Perişan edecektir. Değil mi? Her bir şeyi yok edecektir Allah. Denizler onun, ister de denizdeki bütün suları çekebilir. Yani kainat ona ait yani. Yağmur ona aittir. Yağmuru istediği zaman yağdırabilir. Güneş ona aittir. Güneşi doğdurur, çıkartır, batırır vesaire yani. Aklına gelebilecek her türlü şey. Senin çocuğun da Allah-u Teala'nın değil midir? O da Allah'ın bir malı. Dolayısıyla Allah'ın bir malı olduğu için senin çocuğun da Allah sana vermiş. Allah da senin istediği zaman ne yapar? Geri alır. Annen de Allah'ın bir mülkü. O zaman Allah annenin senin istediğin zaman da ne yapabilir? Alabilir, senden koparabilir yani. Velhasıl. Ama bakın abiler. Şimdi insanın da mülk sahibi olması söz konusu değil mi? Senin de mesela bir şeylere sahip olma gibi bir özelliğin yok mu? Değil mi? Sen eve sahipsin, arabaya sahipsin, işte bilmem bilgisayara sahipsin vesaire. Senin de sahip olduğun bir şeyler var. Peki ya telefonları sessiz alsak. Peki o zaman beni Allah-u Teala'yı mülkte birlemek dedik. Ama insanın da mesela yani mülkiyeti söz konusu değil mi? Nasıl ayıracağız abiler? Şöyle diyeceğiz. Mesela bana ait olan mesela bir ev var. Bana ait olan bir eve İşte Osman abi adındaki bir abi ona sahip olabilir mi? Olamaz. Bak, yani onun mülkiyeti, insanın mülkiyeti sınırlıdır, mutlak değildir. Bak, biz malik olan dedik değil mi Allah? Ve Allah'ın mülkiyeti nedir dedik? Mutlaktır dedik. Ama bizimki mutlak mı? Değil. Sınırlıdır. Niye? Çünkü bak, bana sahip olan mesela bir eve mesela Osman abi nedir? Sahip değildir mesela. Bak, sınırlı bak ona. Sen sadece senin kendinle yani sen sana ait olan malla sen tasarruf edebilirsin. Sen benim malıma da karışamazsın. Yine aynı şekilde mesela ikinci olarak bir yaklaşım mesela. Bir insan abi kendisine ait olan bir mülkünde her türlü şekilde tasarruf edemez. Ancak Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde tasarruf edebilir, değil mi? Bak, yine mutlaklık gitti mi? Gitti. Sen mesela çarçur edemezsin mesela malı. İstediğin gibi israf edemezsin. Diyemezsin bu mağazam benim, kırarım da dökerim de her şeyi de yaparım da diyebilir misin? Hayır, diyemezsin. Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde sen malınla tasarruf edebilirsin. O malını mesela faize konu edemezsin mesela. Örnek veriyorum. Yine aynı şekilde mesela üçüncü olarak mesela bir yaklaşım. Yani insanın mülkiyetinin sınırlı olduğuna dair mesela. İnsanın mesela malik oluşu, bir şeye sahip oluşu nereye kadardır? Ölene kadardır. Öldüğü zaman onun mirasları ne yapacak? İstediği gibi harcayacak yani. Sen belki dünyada o para senin de ama şuralara harcamak istemiyordun ama o para sen öldükten sonra başkalarına geçti. O başkaları senin dünyada aslında oraya harcamaktan razı olmadığın şeylerde harcayabilir yani. Bak, senin mülkiyetin sınırlı. O yüzden bakın, yine mülkte birlemeye bir halel geldi mi insanın da malik olması? Elbette ki bir halel getirmedi, bir bozukluk getirmedi. Bu da ikinci de üçüncü de çok kısa bir şekilde inşallah açıklayıp dersimi inşallah noktalandırayım. O da nedir abiler? Neydi? Allah-u Teala'yı neyde birlemekti? Üçüncüsü, Allah-u Teala'yı kainatı ve içindekileri düzene sokmada birlemektir. Kainat içerisinde tasarruf etmede Allah-u Teala'yı birlemektir. Yani Allah-u Teala yarattıklarını, Allah-u Teala yeri, göğü ne yapandır abiler? Düzene sokandır. Yerde, gökte, kainatta ve kainat içinde olan her türlü şeyde, bizde de, hayvanlarda da, cemaatatta da, nebatatta da, her türlü şeyde ne yapandır? Tasarruf edendir. Çünkü nedir? Kainat düzene sokan odur. Yani kainatta tasarruf eden, istediği zaman yağmur yağdıran, istediği zaman kar yağdıran, değil mi? Güneşi çıkartan vesaire. Yani kainat içinde olabilecek olan her türlü şeyi yapan, öldüren de, dirilten de, yaşatan da sadece kimdir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. Evet, insanın da mesela bir şeyleri düzene koyması vardır, değil mi? İnsanın mesela işte malını, çocuklarını, işini vesaire düzene koyması yok mudur? Vardır. Ama tabii bu düzene koyma nedir abiler? Sınırlıdır. Hani az evvel söylemiş olduğum şeyleri burada da aynı şekilde söyleyebiliriz. Aynı şekilde bakın, Allah-u Teala'nın kainat ve içindekileri düzene sokmasında birlenmesi abiler aynı zamanda hangi anlamında içeren bir husustur? Yani kainatı düzene sokmada Allah'a birlemek dedik değil mi? Bu da rububiyet tevhidinin üçüncü çeşididir. Yani bu aynı zamanda abiler neyi de gerektiren bir şeydir? Yani emirler ve nehiler belirleyerek insanların hayat programlarını çizmede Allah'a birlemektir değil mi? Çünkü kainat ve içindekileri düzene sokan sadece Allah'tır diyoruz ya. Bu çeşit tevhidi mesela kabul ederek. O zaman biz neyi söylemiş oluyoruz? Kainat içindekiler biz değil miyiz? İnsan da kainat içinde olan şeylerden değil midir? İnsanın düzene sokulması ancak neyle olur? Emirler, nehiler belirlenerek şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, şöyle bir şey başına geldiği zaman şöyle hareket edeceksin, bundan kaçınacaksın diye düzenlemeler getirmek de olmaz mı? Aynı şekilde o zaman demek ki kainatı düzene sokmada Allah'ı birlemenin içine Allah-u Teala'nın nedir? Emirler ve nehiler koymak suretiyle insanın hayat programlarını çizmede tek yetkili olan, kayıtsız şartsız egemen sadece ve sadece Allah'tır diye inanmak da işte o zaman neymiş? Rububiyet tevhidinin gerektirdiklerinden bir tanesidir. Rububiyet çeşitlerinin birisinde sadece Allah-u Teala'yı birlemektir. Olayman dolayısıyla kayıtsız şartsız egemen, kanunlar belirleyen, helaller, haramlar belirleyen, yasaklar, serbestler belirleyen, suçların neler olduğunu ve o suçların cezalarının neler olduğunu belirleyen eğer sadece Allah'sa o zaman bugün günümüzdeki laiklerin şeyi yaptığı gibi, itikad ettiği gibi egemenlik işte kayıtsız milletindir. İşte bugün Allah günümüzde ne yapamaz? Bizlere karışamaz. Allah'ın hükümleri artık geçmiştir. Vesaire mesela Allah-u Teala'nın hükümleri hakkında bu tür sözler sarf ediyorlar. İşte böyle bir inanca sahip olan kimseler Allah-u Teala'yı neye de ortak koşmuş oluyorlar? Rububiyette ortak koşmuş oluyorlar ki inşallah bunlar üzerinde böyle daha geniş tafsilatlı bir şekilde Allah'ın izniyle duracağız. Allah'ın izniyle abiler inşallah öbür dersimizde rububiyette sadece Allah-u Teala'yı birleyen bir kimseye bu tevhidi fayda verir mi? Kişi sadece Allah'ı rububiyette birlediği zaman bu kişiyi tevhid dairesinden sokar mı? Bu konu üzerinden inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gönderildiği o müşrikler var ya, o Mekke'nin müşrikler. O Mekke'li müşriklerin Allah hakkındaki inançları neydi? Allah bunlar rububiyette birliyorlar mıydı şu anlattığımız şeylerde? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Çok çok çok önemli bir mevzu. İnşallah haftaki dersimiz çok önemli. Yani biiznillah o derse katılmanızı rica ediyoruz. Yani velhamdülillahi rabbil alemin.